30. 5 Eylül. Morel, daha azını beklerken, Thompson ve French şirketinin temsilcisi tarafından verilen bu süre, zavallı armatöre kaderinin nihayet üzerine gelmekten yorulduğunu müjdeleyen mutluluk habercilerinden biri gibi göründü. Aynı gün olan biteni kızına, karısına ve Emmanuel'e anlattı. Aile bununla huzura kavuşmasa da bir süreliğine umutlandı. Ama ne yazık ki Morel sadece kendisine son derece iyi niyetli yaklaşan Thompson ve French şirketiyle iş yapmıyordu. Söylendiği gibi ticarette dostluklar değil, ticari ilişkiler vardı. Enine boyuna düşündüğünde Thompson ve French şirketinin kendisine bu kadar cömert davranmasına bir anlam veremiyor, kendisine bu durumun ancak şirketin zeki bir bencilliğinin ürünü olduğunu açıklıyordu. Bize yaklaşık 300 bin frank borcu olan bir adamın iflasını hızlandırıp ana paranın sadece %6'sını ya da 8'ini geri almak yerine ona 3 ay mühlet verip paranın tamamını tahsil etmek daha uygundur. Ne yazık ki kâh kinden, kâh da öngörüsüzlükten dolayı Morel'in iş yaptığı tüm şirketler aynı düşünceyi paylaşmıyor, tam tersi girişimlerde bulunuyorlardı. Yine de İngiliz'in tanıdığı süre sayesinde Morel'in imzasının bulunduğu senetler Cocles tarafından büyük bir titizlikle ödendi. Cocles her zamanki sükunetini korumaya devam ediyordu. Ancak Monsieur Morel bu erteleme olmaksızın ayın 15'inde Monsieur de Beauville'in 50 bin franklık ve 30'unda başka bir alacaklıya 32 bin 500 franklık borcunu ödemek zorunda kalsa işinin bitmiş olacağının farkındaydı. Marsilya'nın tüm ticaret camiasının düşüncesi peş peşe gelen felaketlerle yıkılan Morel'in artık dayanamayacağıydı. Bu yüzden o ayın ödemelerinin her zamanki titizlikle yapılması büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Yine de bu durumdan dolayı zihinlerdeki güvensizlik kaybolmadı ve herkes gelecek ay bahtsız armatörün bilançosunun açık vereceği konusunda hemfikirdi. Morel ay boyunca tüm kaynaklarını seferber etmek için olağanüstü çabalar harcadı. Eskiden senetleri hangi tarihte yazılmış olursa olsun güvenle kabul edilir, itibar görürdü. Bankalar Morel'in 90 günlük senedinin vadesini uzatmayı kabul etmedi. Ne mutlu ki Morel'in de güvenebileceği alacakları vardı. Bu alacakların ödenmesiyle bilançosu Temmuz sonunda da açık vermedi. Thompson ve French şirketinin temsilcisi bir daha Marsilya'da görülmemiş, Monsieur Morel'i ziyaret ettiğinin ertesi günü ya da öbür günü ortadan kaybolmuştu. Zaten Marsilya'da belediye başkanından, hapishaneler müfettişinden ve Monsieur Morel'den başka kimseyle görüşmediği için oraya gelişi sadece bu üç kişinin hafızalarındaki farklı anılardan başka iz bırakmamıştı. Faro'nun tayfalarına gelince onlar da ortadan kaybolduklarına göre bir iş bulmuş olmalıydılar. Palma'da yakalandığı hastalığı atlatan Kaptan Gumart Marsilya'ya döndüğünde Monsieur Morel'in yanına gitmekte tereddüt etmişti. Ama kaptanın döndüğünü öğrenen armatör onu bizzat kendisi buldu. Penelo'nun hikayesi sayesinde de kaptanın o felaket sırasındaki gözü pek tavrını önceden bilen Monsieur Morel onu teselli etmeye çalıştı. Ve Kaptan Gomard'ın almak için yanına uğramaya cesaret edemeyeceği 3 aylık ücretini kendisine verdi. Merdivenden inen Morel yukarı çıkan Penelon'la karşılaştı. Yepyeni giysilerine bakılırsa Penelon parasını iyi kullanmış gibi görünüyordu. Armatörünü fark ettiğinde yürekli dümencinin canı çok sıkılmış gibiydi. Sahanlığın en uzak köşesine gidip tütününü sol yanağından sağ yanağına, sağ yanağından sol yanağına geçirdi. Afallamış iri gözleriyle etrafına bakınırken Monsieur Morel'in her zamanki içtenliğiyle kendisine uzattığı eli çekinerek sıktı. Monsieur Morel Penelon'un sıkıntısını giysisinin şıklığına yordu. Bu mert adamın böylesine zarif bir şekilde giyinecek parası olmadığı ortadaydı. Demek ki başka bir gemide işe başlamıştı ve utancı, şöyle ifade edilebilirse, Faro'nun yasını uzun süre tutmamış olmasından kaynaklanıyordu. Belki de Kaptan Gumard'ı yaver giden talihinden ve yeni patronunun sunduğu olanaklardan haberdar etmeye geliyordu. ''Mert insanlar'' dedi Morel uzaklaşırken, ''yeni patronunuz da sizi benim sevdiğim kadar sevsin ve benim olduğumdan daha mutlu olun.'' Ağustos ayı Morel'in eski itibarını kazanma ve yeni kredi bulma çabalarıyla geçti. 20 Ağustos günü Marsilya'da bir posta arabasında yer ayırttığı öğrenilince o ayın sonunda bilançonun açık vereceği ve Morel'in hiç kuşkusuz müdürü Emmanuel'e ve muhasebecisi Cocles'e havale ettiği o amansız işlem sırasında orada olmamak için Marsilya'dan ayrıldığı söylentileri yayıldı. Ama tüm öngörülere rağmen 31 Ağustos günü kasa her zamanki gibi açıldı. Vezne'nin arkasında Horatius'un adil karakteri gibi sakince beliren Kokles, kendisine uzatılan hisseleri aynı dikkatle inceledi ve ilkinden sonuncusuna kadar ödemeleri aynı titizlikle yaptı. Monsieur Morel'in tahmin ettiği iki ödeme daha geldi ve Kokles onları da armatörün şahsi senetleri gibi özenle ödedi. Kimse bir şey anlamıyordu ve herkes felaket tellallarına özgü bir inatla iflası Eylül sonuna erteliyordu. 1 Eylül'de tüm ailesi tarafından büyük bir endişeyle beklenen son kurtuluş çaresi olarak gördüğü Paris yolculuğundan geri döndü. Morel artık milyoner olan ve eskiden yanında çalışan Danglars'ı düşünmüştü. Olağanüstü servetini edinmeye, kendi tavsiyesiyle muhasebeci olarak çalışmaya girdiği İspanyol bankacının yanında başlamıştı. Söylenenlere göre Danglars'ın 6-7 milyonu ve sınırsız bir itibarı vardı. Danglars cebinden bir ekü çıkarmadan Morel'i kurtarabilirdi. Sadece bir borcuna kefil olması yeterliydi. Böylece armatör iflastan kurtulmuş olacaktı. Morel, Danglars'ı uzun süre aklından geçirmiş ama hakim olunamayan o içgüdüsel ertelemenin etkisiyle bu son çareye başvurmayı mümkün olduğunca geciktirmişti. Haklıydı çünkü geri çevrilmenin aşağılanmışlığıyla yıkılmış bir halde geri dönmüştü. Bu yüzden geri döndüğünde hiç yakınmamış, ağzından sitemkar tek bir söz bile çıkmamıştı. Karısını ve kızını ağlayarak kucaklamış, Emmanuel'in elini dostça sıktıktan sonra ikinci kattaki çalışma odasına çekilip Kokles'i çağırmıştı. ''Bu kez mahvolduk,'' dedi iki kadın Emmanuel'e. Aralarındaki kısa bir fısıldaşmanın ardından Julie'nin Nimes garnizonundaki ağabeyine hemen gelmesi için mektup yazılmasına karar verdiler. Zavallı kadınlar kendilerini tehdit eden darbeye hazırlıklı olmak için tüm güçlerini toplamaları gerektiğini seziyorlardı. Zaten daha 22 yaşında olsa da Maximilian Morel'in şimdiden babası üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Kararlı ve dürüst bir delikanlıydı. Bir meslek seçmesi gerektiğinde ona önceden belirlenmiş bir gelecek dayatmak istemeyen babası genç Maximilian'ın eğilimlerini sormuştu. Bunun üzerine subay olmak istediğini söyleyen genç adam mükemmel bir eğitim almış, politeknik sınavını kazanmış ve oradan mezun olup 53. alaya asteğmen olmuştu. Bir yıldır asteğmendi ve ilk fırsatta teğmen olacağı söyleniyordu. Maximilian Morel, alayda sadece askeri yükümlülüklerini değil, insani sorumluluklarını da büyük bir titizlikle yerine getiriyor, bu yüzden ona sadece stoacı diye hitap ediliyordu. Kuşkusuz ona böyle seslenenlerin çoğu bu sözcüğü başkasından duymuştu ve anlamını bilmiyordu. İşte annesi ve kız kardeşi karşılaşacaklarını hissettikleri zor koşullarda kendilerine destek olması için bu genç adamı çağırıyorlardı. Durumun ciddiyeti konusunda yanılmamışlardı çünkü Monsieur Morel'in Kokles'le çalışma odasına girmesinden kısa süre sonra Julie muhasebecinin solgun, allak bullak olmuş bir yüzle titreyerek dışarı çıktığını gördü. Yanından geçerken neler olup bittiğini sormak istedi ama o mert adam hiç alışılmamış bir tarzda merdivenleri hızla inerken ellerini yukarı kaldırarak ''Ah matmazel, matmazel, ne korkunç bir felaket, buna kim inanırdı?'' diye haykırmakla yetindi. Birazdan Julie, onun 2-3 büyük kayıt defteri, bir cüzdan ve bir para kesesiyle yukarı çıktığını gördü. Kayıt defterlerini inceleyen Morel, ardından cüzdanı açıp parayı saydı. Tüm parası 7-8 bin franktı. Ayın 5'ine kadarki alacakları da 4-5 bin franktı. 287 bin 500 frangı ödemek için elinde topu topu 14 bin frank vardı. Bu parayı ödemesi mümkün değildi. Yine de akşam yemeği için aşağı indiğinde çok sakin görünüyordu. Bu sükunet iki kadını onun yıkılmış bir halde gelmesinden daha çok ürküttü. Morel akşam yemeğinden sonra kahve içmek için Fokin's kahvehanesine gider ve Semafor gazetesini okurdu. O gün dışarı çıkmadı ve yeniden çalışma odasına döndü. Kokles'e gelince tamamen afallamış görünüyordu. Günün bir bölümünü avluda 30 derece güneş altında bir taşın üzerinde şapkasız oturarak geçirdi. Emmanuel, kadınların içini rahatlatmayı denese de yeterince etkili konuşamıyordu. Genç adam, Morel ailesinin başına gelmek üzere olan büyük felaketi hissedemeyecek kadar şirketin işlerine yoğunlaşmıştı. Gece olduğunda Morel'in çalışma odasından çıkıp aşağı ineceğini uman iki kadın uyumadı. Ama onun gürültü çıkarmamak için kapılarının önünden hafif adımlarla geçtiğini duydular. Kulak kabarttıklarında odasına dönüp kapısını içeriden kilitlediğini işittiler. Madame Morel kızını yatmaya gönderdikten yarım saat sonra ayakkabılarını çıkarıp anahtar deliğinden kocasının ne yaptığını görmek için koridora geçti. Koridorda bir gölgeyi fark etti. Bu, kendisi de endişelenip annesini izleyen Julie'ydi. Genç kız annesinin yanına gitti. "Yazıyor," dedi. İki kadın hiç konuşmadan ne yazdığını tahmin etmeye çalıştılar. Madame Morel yeniden anahtar deliğine doğru eğildi. Gerçekten de Morel bir şeyler yazıyordu. Ama kızı fark etmese de Madame Morel kocasının kaşeli bir kağıt üzerinde ne yazdığını anladı. Aklına vasiyetini yazdığı gibi ürkütücü bir düşünce geldiğinde tüm bedeni titredi. Yine de hiçbir şey söylememe gücünü kendinde buldu. Ertesi sabah Monsieur Morel çok sakin görünüyordu. Her zamanki gibi çalışma odasına çıkıp öğle yemeği için aşağı indi. Sadece yemekten sonra yanına oturttuğu kızının başını kollarına alıp onu uzun süre göğsüne bastırdı. Akşam Julie, annesine sakin görünse de babasının kalbinin şiddetle çarptığını söyledi. Sonraki iki günde neredeyse aynı şekilde geçti. 4 Eylül akşamı Monsieur Morel kızından çalışma odasının anahtarını istedi. Julie hiç de hayra yormadığı bu istek karşısında ürperdi. Babası her zaman yanında bulunan ve çocukluğunda sadece cezalandırmak amacıyla kendisinden alınan bu anahtarı neden istiyordu? "Babacığım," dedi, "benden bu anahtarı geri almanız için nasıl bir kabahat işledim?" "Hiçbir kabahat işlemedin kızım," dedi bu soru karşısında gözleri yaşaran bahtsız Morel. "Sadece ona ihtiyacım var." Julie anahtarı arar gibi yaptı. "Odamda bırakmış olmalıyım," dedi. Dışarı çıkıp odasına gitmek yerine aşağı indi ve Emmanuel'e danıştı. "O anahtarı babanıza vermeyin," dedi genç adam, "ve yarın sabah mümkün olduğunca yanından ayrılmayın." Genç kız Emmanuel başka sorular yöneltmese de delikanlı başka bir şey bilmiyordu ya da söylemek istemiyordu. 4 Eylül'ü beşine bağlayan gece boyunca kulağını duvardan ayırmayan Madame Morel, kocasının saat 3'e kadar odasında hızlı hızlı yürüdüğünü duydu. Morel yatağına ancak saat 3'te geldiğinde uzandı. Geceyi birlikte geçiren iki kadın akşamdan beri Maximilian'ı bekliyorlardı. Saat 8'de odalarına gelen Monsieur Morel sakin görünse de gece boyunca yaşadığı sıkıntı solgun ve bitkin yüzünden okunuyordu. Kadınlar ona iyi uyuyup uyumadığını sormaya cesaret edemediler. Morel karısına her zamankinden daha büyük bir sevgiyle, kızına da babacan bir şefkatle yaklaştı. Zavallı kızına bakmaya ve onu kucaklamaya doyamıyordu. Emmanuel'in tavsiyesini hatırlayan Julie dışarı çıkan babasının arkasından gitmek istedi ama babası onu hafifçe geri itti. "Annenin yanında kal," dedi. Julie üstelemek istedi. "Ben böyle istiyorum," dedi Morel. Morel kızına ilk kez söylediği "ben böyle istiyorum" sözlerini öylesine babacan bir şefkatle dile getirdi ki Julie öne doğru bir adım daha atmaya cesaret edemedi. Olduğu yerde hiç sesini çıkaramadan kala kaldı. Kısa süre sonra kapı yeniden açıldığında iki kolun bedenini sardığını ve bir ağzın onu alnından öptüğünü hissetti. Başını kaldırıp bir sevinç çığlığı attı. "Maximilian, abim," diye haykırdı. Bu çığlık üzerine yanlarına gelen Madame Morel oğlunun kollarına atıldı. "Anneciğim," dedi bir Madame Morel'e bir kız kardeşine bakan genç adam. "Neler olup bitiyor? Mektubunuz beni ürküttü ve hemen buraya geldim." "Julie," dedi genç adama bir işaret yapan Madame Morel. "Babana Maximilian'ın geldiğini haber ver." Hızla dışarı çıkan genç kız merdivenin ilk basamağında elinde bir mektup olan bir adamla karşılaştı. "Siz Matmazel Julie Morel misiniz?" dedi adam ağır bir İtalyan aksanıyla. "Evet Monsieur," diye yanıtladı Julie geveleyerek. "Benden ne istiyorsunuz? Sizi tanımıyorum." "Bu mektubu okuyun," dedi adam bir kağıt uzatarak. Julie tereddüt ediyordu. "Babanızın selameti için yazılmış," dedi aracı. Genç kız kağıdı hemen aldı ve okumaya başladı. "Hemen şimdi Mailhan yoluna gidin. 15 numaralı eve girip kapıcıdan 5. katın anahtarını isteyin. İçeri girin, şöminenin kenarındaki kırmızı ipek keseyi alıp o keseyi babanıza götürün. Bu işin saat 11'den önce halledilmesi çok önemli. Bana gözünüz kapalı itaat edeceğinize söz vermiştiniz. Size bu sözünüzü hatırlatıyorum. Denizci Simbat." Bir sevinç çığlığı atan genç kız soru sormak için gözlerini kaldırdığında mektubu getiren adam ortadan kaybolmuştu. Mektubu ikinci kez okurken bir dipnotu fark etti. "Bu görevi tek başına yerine getirmeniz çok önemli. Biriyle birlikte gider ya da kendi adınıza birini gönderirseniz kapıcı ne demek istediğinizi anlamadığını söyleyecek." Bu dipnot genç kızın neşesini karanlık bir gölge düşürdü. Korkacak bir şey yok muydu? Bu mektup ona kurulmuş bir tuzak olamaz mıydı? Masumiyeti, onun yaşındaki bir kızın karşısına çıkacak tehlikeleri bilmesine engelliyordu. Ama korkmak için tehlikeyi bilmeye gerek yoktur. Hatta en büyük korkulara neden olanın bilinmeyen tehlikeler olduğuna dikkati çekmek gerekir. Julie tereddüt ediyordu. Birine danışmaya karar verdi. Ama garip bir duygunun etkisiyle annesine ya da ağabeyine değil, Emmanuel'e danıştı. Aşağı inip Thompson ve French şirketinin temsilcisinin babasıyla görüşmeye geldiği gün olanları anlattı. Emmanuel'e merdivendeki sahneden verdiği sözden bahsetti ve ona mektubu gösterdi. ''Gitmek gerek Matmazel'' dedi genç adam. ''Gitmek mi gerek?'' diye mırıldandı Julie. ''Evet, size eşlik edeceğim. Ama yalnız gitmem gerektiğini okumadınız mı?'' ''Yalnız gideceksiniz. Ben sizi Muzi Caddesi'nin köşesinde bekleyeceğim. Beni endişelendirecek kadar gecikirseniz o zaman yanınıza geleceğim ve sizi temin ederim ki bana şikayet edeceğiniz kişilerin canını okuyacağım.'' ''Yani Emmanuel, söyleneni yapmam gerektiğini düşünüyorsunuz.'' ''Evet, aracı size mektubu babanızın selameti için yazdığını söylemedi mi?'' ''Ama ya başıma bir iş gelirse?'' Emmanuel bir an tereddüt etse de genç kızı hemen ve geç kalmadan ikna etmeye karar verdi. ''Dinleyin,'' dedi. ''Bugün 5 Eylül, öyle değil mi?'' ''Evet.'' ''Bugün saat 11'de babanızın yaklaşık 300 bin frank ödemesi gerekiyor.'' ''Evet, bunu biliyoruz.'' ''Tamam o zaman, kasada ancak 15 bin frank var.'' ''Peki nasıl ödeyecek?'' ''Babanız bugün 11'e kadar kendisine yardım edecek birini bulamazsa iflasını açıklamak zorunda kalacak.'' ''Ah gelin, gelin!'' diye haykırdı genç kız Emmanuel'i sürükleyerek. Bu arada Madame Morel oğluna her şeyi anlatmıştı. Maximilian babasının başına peş peşe gelen felaketlerin ardından şirketin harcamalarında büyük değişiklikler olduğunu biliyordu ama işlerin bu aşamaya vardığından haberdar değildi. Afalladı, ardından aniden hızla yukarı çıktı çünkü babasının çalışma odasında olduğunu sanıyordu. Ama kapıyı çalması boşunaydı. Çalışma odasının kapısında beklerken evin kapısının açıldığını duydu. Başını çevirdiğinde babasını gördü. Monsieur Morel çalışma odasına çıkmak yerine odasına dönmüştü ve şimdi yukarı çıkıyordu. Oğlunun geldiğini bilmeyen Monsieur Morel onu fark edince hafif bir şaşkınlık çığlığı attı. Sol koluyla redingotunun altında saklamaya çalıştığı bir şeyi sıkarken olduğu yerde kala kaldı. Merdiveni hızla inip babasının boynuna sarılan Maximilian sadece sağ elini babasının göğsünde bırakarak geri çekildi. ''Babacığım'' dedi rengi ölü gibi solarak. ''Redingotunuzun altında neden iki tabanca var?'' ''Ah işte korktuğum başıma geldi'' dedi Morel. ''Babacığım, babacığım Tanrı aşkına'' diye haykırdı genç adam. ''Bu silahlara ne gerek var?'' ''Maximilian'' diye yanıtladı. Bakışlarını oğluna sabitleyen Morel. ''Sen bir erkeksin, hem de onurlu bir erkek. Gel, sana her şeyi anlatacağım.'' Ve Morel kendinden emin adımlarla çalışma odasına çıkarken oğlu sendeleyerek arkasından geliyordu. Morel açtığı kapıyı oğlu girdikten sonra kapadı. Ardından bekleme odasına geçip tabancalarını masanın bir kenarına bıraktı ve oğluna parmağıyla açık duran hesap defterini gösterdi. Son durum büyük bir titizlikle deftere kaydedilmişti. Morel'in yarım saat içinde 287.500 frank ödemesi gerekiyordu. Elindeki parasının toplamı 15.200 franktı. "Oku," dedi Morel. Defterde yazılanları okuyan Maximilian bir an yıkılmış gibi kala kaldı. Morel hiçbir şey söylemedi. Rakamların acımasız yargısına ekleyebileceği ne vardı ki? "Babacığım," dedi bir an sonra genç adam. ''Bu felaketi önlemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız mı?'' ''Evet,'' diye yanıtladı Morel. ''Hiçbir alacağınız yok mu?'' ''Hayır.'' ''Tüm gelir kaynaklarınız tükendi mi?'' ''Hepsi.'' ''Ve yarım saat sonra isminizin onuru zedelenecek.'' ''Onursuzluğu kan temizler,'' dedi Morel. ''Haklısınız babacığım, sizi anlıyorum.'' Ardından elini tabancalara uzatarak ''Biri sizin ve biri de benim için, teşekkürler.'' dedi. Morel oğlunun elini tuttu. ''Ya annen, ya kız kardeşin, onlara kim bakacak?'' Genç adamın tüm bedeni ürperdi. ''Babacığım, bana yaşamam gerektiğini mi söylemek istiyorsunuz?'' ''Evet, bunu söylüyorum çünkü bu senin görevin. Maximilian, sen makul düşünen bir gençsin. Sen sıradan bir insan değilsin. Sana hiçbir şey tavsiye etmiyor, hiçbir talimat vermiyorum. Sana sadece durumu dışarıdan gözlemleyip kendi kararını vermeni söylüyorum.'' Bir süre düşünen genç adamın gözlerinde ulvi bir boyun eğişin izi okundu. Sadece ağır ve hüzünlü bir hareketle rütbesini gösteren apoletini söktü. ''Tamam,'' dedi elini Morel'e uzatarak. ''Huzur içinde ölüm babacığım, ben yaşayacağım.'' Maximilian, dizlerine kapanmak için bir hamle yapan Morel'i kendine çekti ve bu iki soylu yürek bir an için karşı karşıya çarptı. ''Bunun benim hatamdan kaynaklanmadığını biliyorsun değil mi?'' dedi Morel. Maximilian gülümsedi. ''Tanıdığım en onurlu insan olduğunuzu biliyorum babacığım.'' ''Tamam, sorun halledildi. Şimdi annenle kız kardeşinin yanına dön.'' ''Babacığım,'' dedi genç adam dizini bükerek, ''beni kutsayın.'' Oğlunun iki eliyle kavradığı başını kendine yaklaştırıp alnını defalarca öptü. ''Ah, evet, evet,'' dedi. ''Seni, kendim ve ailemizin kusursuz üç kuşağı adına kutsuyorum. Söylediklerimi dinle. Bahtsızlığın yaktığı binayı Tanrı yeniden inşa edebilir. Benim bu şekilde öldüğümü gören en acımasız kişiler bile sana merhamet edecekler. Belki de sana bana vermeyi reddettikleri süreyi vereceklerdir. O alçakça sözlere etmelerine izin verme. İşe koyul, çalış, genç adam. Yüreklice ve tüm gücünle mücadele et ve alacaklılarımın parasını ödemek için annen ve kız kardeşinle tutumlu yaşa. Saygınlığınla yeniden kavuştuğun o büyük, görkemli günde bu çalışma odasında, babam benim yaptığımı yapamadığı için öldü ama sükunet ve huzur içinde öldü. Çünkü ölürken bunu başaracağımı biliyordu, diyeceksin. Ah babacığım, babacığım diye haykırdı genç adam. Keşke yaşayabilseydiniz. Yaşarsam her şey farklı olur. Yaşarsam gösterilecek yakınlık kuşkuya, merhamet hırsa dönüşür. Yaşarsam sözünü yerine getirmemiş, hileli iflas etmiş bir adam olurum. Maximilian, şunu iyi düşün. Ölürsem tam tersine, cesedim bahtsız ama onurlu bir adamın cesedi olur. Yaşarsam en iyi dostlarım benden uzak durur. Ölürsem tüm Marsilya ebedi istirahatgahıma kadar ağlayarak ardımdan gelir. Yaşarsam adımdan utanç duyarsın. Ölürsem başını kaldırıp sözünü ilk kez yerine getiremediği için intihar eden birinin oğluyum dersin. Genç adam inlese de boyun eğer gibi göründü. Bu kez yüreğiyle değil, beyniyle inanıyordu. ''Ve şimdi,'' dedi Morel, ''beni yalnız bırak ve anneni ve kız kardeşini buradan uzaklaştırmaya çalış.'' ''Kız kardeşimi bir kez daha görmek istemiyor musunuz?'' Genç adam bu öneriyi son ve belli belirsiz bir umutla yapıyordu. Monsieur Morel başını iki yana salladı. ''Onu bu sabah gördüm ve vedalaştım.'' ''Bana vereceğiniz özel bir tavsiye var mı, babacığım?'' diye sordu Maximilian hüzünlü bir ses tonuyla. ''Evet oğlum, kutsal bir tavsiye. Söyleyin babacığım. İnsanların akıllarından geçenleri okuyamam ama belki insanlıktan, belki de bencillikten dolayı bana tek merhamet eden Thompson ve French şirketi oldu. 10 dakika sonra buraya gelecek olan şirket temsilcisi bana 287.500 frangı ödemem için süreyi 3 ay uzatırken adeta süreyi uzatmamış, armağan etmişti. İlk ödeme bu şirkete yapılsın oğlum. O adam senin için yüce bir değer taşısın.'' ''Peki babacığım. Ve şimdi bir kez daha elveda,'' dedi Morel. ''Hadi git, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Vasiyetimi yatak odamdaki yazı masasının üzerinde bulacaksın.'' Ayakta kımıldamadan bekleyen genç adam iradesinin gücünü uygulamaya geçiremedi. ''Dinle Maximilian,'' dedi babası. ''Senin gibi bir asker olduğumu, bir tabyayı ele geçirme emri aldığımı ve bu görevi yerine getirirken ölmem gerektiğini bildiğimi düşün. Bana az önce söylediğini söylemeyecek misin?'' ''Tamam babacığım, aksi takdirde onurumuzu lekelerseniz ölüm utançtan daha iyidir.'' ''Evet, evet,'' dedi genç adam, ''evet.'' Ve Morel'i titreyerek kucaklarken ''Tamam babacığım,'' dedi. Ve çalışma odasından dışarı çıktı. Oğlu dışarı çıktığında bir an bakışlarını kapıya sabitleyerek ayakta bekleyen Morel ardından elini uzatıp zili çaldı. Birazdan Kokles içeri girdi. Artık aynı kişi değildi. Gerçeği kabullendiği şu üç günde yıkılmıştı. Morel şirketinin ödemelerini yapamayacağı düşüncesi onun belini yaşadığı son 20 yılın yapamayacağı kadar bükmüştü. ''İyi yürekli dostum,'' dedi Morel tasvir edilmesi mümkün olmayan bir ses tonuyla. ''Bekleme odasında kalacaksın. 3 ay önce gelen beyefendiyi Thompson ve French şirketinin temsilcisini tanıyorsun. O geldiğinde bana haber vereceksin.'' Hiç cevap vermeden başını sallayan Kokles bekleme odasına gidip oturdu. Yeniden koltuğuna oturan Morel'in gözleri sarkaçlı saate yöneldi. Topu topu 7 dakikası kalmıştı. İnanılmaz bir hızla ilerleyen yelkovanın hareket ettiğini görür gibiydi. Hala genç olan, belki yanlış ama en azından doğru gibi görünen bir akıl yürütmenin sonucunda dünyada sevdiği her şeyden, Ailesinin şefkatinden ayrılıp hayatı terk edecek bu adamın aklından geçenleri izah etmek olanaksızdı. Bir fikir edinebilmek için terle kaplı ama boyun eğmiş yüzünü, yaşlarla dolu olduğu halde göğe çevirdiği gözlerini görmek gerekirdi. Yelkovan ilerlemeye devam ediyordu. Tabancalar doluydu. Elini uzatıp silahlardan birini aldı ve kızının ismini mırıldandı. Ardından ölümcül silahı yerine bırakıp bir tüy aldı ve bir şeyler yazmaya başladı. Sevgili kızıyla, hakkıyla vedalaşamadığını düşünüyordu. Ardından sarkaçlı saate döndü. Artık dakikaları değil, saniyeleri sayıyordu. O anda alnından daha soğuk bir ter boşanırken ölümcül bir endişe yüreğini daralttı. Merdiveni açılan kapının gıcırdadığını duydu. Ardından çalışma odasının kapısı çaldı. Saat 11'i çalmak üzereydi. Kapıya bakmayan Morel, Cocles'in şu sözlerini bekliyordu. Thompson ve French şirketinin temsilcisi. Ve silahı ağzına yaklaştırdı. Aniden bir çığlık işitti. Bu kızının sesiydi. Geri dönüp Julie'yi gördüğünde tabanca elinden düştü. Babacığım diye haykırdı, soluk soluğa kalmış ve sevinçten ölecek hale gelmiş genç kız. Kurtuldunuz, kurtuldunuz! Ve elindeki kırmızı ipten keseyi kaldırarak babasının kollarına atıldı. Kurtuldun mu? Yavrum, dedi Morel. Ne demek istiyorsun? Evet, kurtuldunuz. Bakın, bakın. Keseyi alan Morel, belli belirsiz bir anının bu kesenin bir zamanlar kendisine ait olduğunu hatırlatması yüzünden titredi. İçinde 287.500 franklık bir senet vardı. Senet ödenmişti. Kesede ayrıca üzerinde bir parşömene yazılmış şu iki sözcüğün bulunduğu fındık iriliğinde bir elmas vardı. Jolie'nin çeyizi. Elini alnına götüren Morel düş gördüğünü sanıyordu. O anda saat 11'i çaldı. Saat her çınladığında yüreği çelik bir çekiç indirilmişçesine titreşiyordu. ''Bana bu keseyi nereden bulduğunu açıklar mısın kızım?'' dedi. ''Meilhan yolundaki 15 numaralı evin 5. katında küçük viran bir odada.'' ''Ama...'' diye haykırdı Morel. Bu kese sana ait değil. Julie babasına sabah aldığı mektubu uzattı. Peki o eve yalnız mı gittin? Dedi mektubu okuyan Morel. Emmanuel bana eşlik etti. Beni Muzi Caddesi'nin köşesinde beklemesi gerekiyordu ama ne gariptir ki döndüğümde orada değildi. Monsieur Morel diye haykırdı merdivenden gelen biri. Monsieur Morel. Bu onun sesi, dedi Julie. Bir an sonra içeri giren Emmanuel'in yüzü heyecandan ve sevinçten allak bullak olmuştu. Faron diye haykırdı Faron. Farona ne olmuş? Emmanuel yoksa çıldırdınız mı? Geminin battığını biliyorsunuz. Faron, Monsieur, Faron'un limana girdiği haberi veriliyor. Koltuğuna yığılan Morel'in gücü tükenmişti ve zihni bu inanılmaz, olağanüstü, masalsı olaylar dizisini sıralamayı reddediyordu. Birazdan oğlu da geldi. Babacığım diye haykırdı Maximilian. Faron'un battığını söylemiyor muydunuz? Gözcü Kulesi'nden geminin limana girdiği haberi verildi. Dostlarım, dedi Morel, bu gerçekse Tanrı'nın bir mucizesi olduğuna inanmalı. Mümkün değil, mümkün değil. Ama gerçek ve daha inanılır olan elinde tuttuğu kese, ödenmiş olan senet ve o muhteşem elmastı. Ah, Monsieur, dedi Cocles kendi payına, neden Faron'dan söz ediliyor? Hadi, evlatlarım, dedi ayağa kalkan Morel. Gidip bakalım ve bu haber yanlışsa Tanrı bize merhamet etsin. Aşağı inerken merdivenin ortasında yukarı çıkmaya cesaret edemeyen zavallı Madame Morel'in beklediğini gördüler. Birazdan kana bir yerdeydiler. Liman insan kaynıyordu. Tüm bu kalabalık Morel'e yol açtı. Faron, Faron sesleri yükseliyordu. Gerçekten de muhteşem, olağanüstü bir olay gerçekleşmişti. Saint-Jean Kulesi'nin karşısında pupasında beyaz harflerle Faron, Morel ve oğlu Marsilya yazan, diğer Faron'la aynı ebatlara sahip, kırmızı böceği ve çivit taşıyan bir gemi demir atıyor ve yelkenleri istinga ediyordu. Kaptan Gumart güvertede talimat verirken Üstad Penelon, Monsieur Morel'e el kol işareti yapıyordu. Kuşkuya yer yoktu, duyuların tanıklığına 10.000 kişinin tanıklığı eşlik ediyordu. Morel ve oğlu bu mucizeye tanık olan tüm şehrin alkışları arasında dalga kıranda kucaklaşırken, yüzünün yarısı siyah bir sakalla kaplı olan ve bir nöbetçi kulübesinin arkasında gizlenen bir adam bu sahneyi yüreği sızlayarak izlerken şu sözleri mırıldanıyordu. Mutlu ol soylu yürek, yaptığın ve yapacağın iyilikler için Tanrı seni kutsasın. Senin yaptığın iyilik gibi benim minnetim de gölgede kalsın. ve sevinç ve mutluluğun iç içe geçtiği bir gülümsemeyle gizlendiği yerden çıkıp herkes günün olayıyla meşgul olduğundan kimse kendisini fark etmeden iskele işlevini gören küçük merdivenlerden birinden aşağı indi ve üç kere seslendi. Jacopo! Jacopo! Jacopo! Bunun üzerine yanına gelen bir filika onu bir denizci çevikliğiyle atladığı zengin donanımlı bir yata götürdü. Oradan sevinç gözyaşları dökerken tüm kalabalığın elini içtenlikle sıkan ve gökyüzünde ararmış gibi göründüğü o meçhul iyiliksevere teşekkür eden Morel'e bir kez daha baktı. ''Ve şimdi'' dedi meçhul adam. ''İyiliğe, insancılığa, minnettarlığa elveda. Yüreği çiçeklendiren tüm duygulara elveda. İyileri ödüllendirmek için Tanrı'nın görevini üstlenmiştim. Şimdi kötüleri cezalandırmam için intikam Tanrısı yerini bana bıraksın.'' Bu sözlerin ardından işaret verdi. Yat hareket etmek için bu işareti bekliyordu adeta. Hemen denize açıldı.